Sayfa 141. 25. Her şeyi yakan, yıkan bu çağ felsefesinin edimli kahramanı Lemiye Hanım, ahmaklığı kocası tarafından büyük bir erdem gibi ilan edilen nebile düşünüşünde bir kadının karşısında utançlı, korkak ve dilsiz kalmayı gururlu nefsine yediremeyerek o da başını kaldırdı. Gözlerini derin bir hınçla dikti, dudaklarını en acı alayıyla yayarak, "Hanımefendi, fahişelikten arınarak gelmiş de karşımda ülvan satıyor. Keşke bir parçacık da saygınız, terbiyeniz olsaydı. Sizin olmayan bir eve böyle elinizi kolunuzu sallayarak nasıl giriyorsunuz? Kapı arkasında lakırtı dinliyorsunuz. İşitmeye izinli bulunmadığınız sözlere hırsızlama kulak vermenin ne denli yabani bir davranış olduğunu bilseydiniz." Nebile sararmış çehresinin ince gülümsemesiyle, "Ben buraya sizin gibi bir kadından görgü kuralları dersi almaya gelmedim. Şu andaki karşı karşıya olan durumumuz o denli korkunçtur ki, bu salonun öbür ucunda bir ağır ceza mahkemesi bulunduğunu biliniz. Cinayet işleyenlerin davranışlarını gizlice gözetlemek, ceplerini karıştırmak, kağıtlarını, defterlerini, anılarını okumak adaletin hakkıdır. Kanun şu heyecanlı dakikada benim elime bir öç silahı veriyor. Kocanı ve onu ayartan kadını öldür diyor. Nerede kalmış kapı arkasından dinlemek, müsaade istemeksizin bir odaya girmek?" Lemiye silah sözünden ürkerek titredi. Nebile bağrından üzüntüler dalgalandıran bir sesle devam etti. "Titremeyiniz. Hanım, ben buraya kanunun verdiği yetkiden yararlanarak kimseyi öldürmeye gelmedim. Cinayeti cinayetle onarmak istemem. Kocam size yaranmak için her ne kadar beni ahmaklıkla, bönlükle suçladıysa da bir erkeğin gönlünü silahla zorla baskı altında tutmaya uğraşacak ilkel kadınlardan değilim. Sizi seviyorsa Allah mübarek etsin. Benimle olan evlilik bağının hesabını kesin gideyim." Lemiye alaylarını keskinleştirerek, "Seviyorsa ne demek? Beni çılgınca bir aşkla sevmeseydi sizi gücendirmek tehlikesini göze aldırarak gelip benimle buraya kapanmazdı." "Hayır, siz metressiniz. Ben onun karısıyım. Metresler geçici bir hevesle sevilir. Eşler kalbin içtenliğiyle." "Ha ha hay! Bu da eşler hakkındaki kendi tatlı kuruntunuz. Hanım, bunu doğrulayıp doğrulamamak yetkisi size düşmez. Siz susunuz, o söylesin." "Hayır, ben onun tarafından her şeyi söylemeye izinliyim." "Hayır, hayır. Onunla bu dakikada evlilik bağımız daha duruyor. Şu anda Behçet benim kocam. Senin zamparandır. Hanım sus, o söylesin." Lemiye ürpermiş saçlarıyla sevgilisine dönerek, "Söyle Behçet, ne susuyorsun? Söyle, o mu ben mi?" Behçet bu iki kadının soruları karşısında bir mermer heykel gibi hareketsiz ve bembeyaz olmuştu. Nebile bütün vakarıyla tekrar etti. "Söyle Behçet, nikahlına karşı kapatmana savunma vekaletini veremezsin." "Hanım, kocam susuyor. Sükut ikrardan gelir." "Bu susuş hangimizin lehinedir hanım?" "Benim." "Hayır, benim." Zavallı Behçet, gönlü bu iki kadının arasında iki eşit kısma ayrılmış gibi, birisini üstün tutmak cesaretini gösteremiyor, böylece pek acı bir sessizliğin ağırlığı altında gittikçe daha sararıyordu. Dakikanın tehlikesini anlayan Nebile Hanım, masum çocuğu babasının kucağına doğru iterek, "Hadi git oğlum, babana sarıl. Sana evladım değilsin derse, mini mini ellerini Allah'ına kaldır. Melekleri tanık tutarak ispat et ki sen onun oğlusun. Ben karısı. Bu kadın fahişesidir." Bu acıklı sahnenin şaşkın, boynu bükük seyircisi olan yavrucak, babasının kucağına koştu. Masum ruhunun bütün ateşiyle ona sarıldı. Aklı, sevda ile vazife arasında bocalayan babanın başı, masumun kumral ipek saçları üzerine düştü. Şeytanlar yenilmiş, melekler zaferi kazanmıştı. Baba ağlıyor, çocuk ağlıyor, ana ağlıyor. Yalnız Lemiye ağlamaktan 100 kat acıklı ve her şeyi elden kaçırmanın verdiği bir karamsarlık kahkahasıyla gülüyordu. Nihayet zaferi kazanma saatinin çaldığını gören Nebile Hanım, Hanım biz ağlayalım sen gül. Bizim yaşlarımız tanrısal acınma gibi tertemiz duygular kaynağından gelerek şefkatler saçıyor. Senin kahkahalarının sapıklığa uğramış bir gönlün karanlıklarından koparak ağlar dökülüyor. Paşa babana bıraktığın mektubundaki sakat felsefeni okudum. Babandan çok sana acıdım. O zavallı adam bir kız kaybediyor. Sense dünya ve ahiretin insanlara bağışlamaya adadığı bütün mutlulukları. Lemiye kahkahasını daha çok ağlaştırarak, hanım, bilgisizliğin ahmaklara verdiği ataklıkla bülbül gibi söylüyorsun. Bizi dinleyecek her budalanın sana hak vereceğini bilirim. Çünkü bu evrende doğru söyleyenleri anlayanlar olaydı, dünya bu hale gelmezdi. Zavallı kadın, kim bilir hangi kavukludan bir dünya ve ahiret mutluluğu sözü işitmişsin. Ama bunun ne olduğunu yalnız sen değil, onu sana anlatmak isteyen o koskoca adam da bilmez. Hanım, bunu ben bilmem. Hoca bilmez, vaiz bilmez, filozof bilmez, yalnız sen bilirsin değil mi? Bütün dünya ahmak, biz hepimiz alık budala. Yalnız sen akıllısın öyle mi? Hiçbir yasanın tüzüğünün yargıları, hiçbir bilginin sözleri doğru değil. Ancak senin düşündüklerinin gerçeğe uygun. Sözün kısası bütün dünya senin mektubunda anlattıklarına uymalı ve şimdi burada verdiğin bol şevikliklere rahmet okutacak söylevindekiler gibi olmalı. Anadan babadan evlada sevgi, evlattan onlara karşı saygı kalkmalı. Çocuklar makineyle çıkarılan civcivler gibi annelerinden şefkat görmeksizin büyütülmeli. İnsanlar arasında karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları hep kırılmalı, yok olmalı. Sus hanım sus. İnsanı ayakta uyutacak bu sözlerin önünde beni yenilip susacak mı sanıyorsun? Benim söylediklerim senin aşağılık aklının eremeyeceği yüksek bir felsefedir. Seninkilerse tandırname hikmetlerindendir. Anaya babaya saygı, sevgi, insanlar arasındaki şefkat, merhamet, namus, iffet, doğruluğu koruma, insan kardeşliği, yok bilmem ne. Bu puf böreği gibi tatlı fakat kof sözler şimdiye dek milyonlarla dudaklar aşındırmış, kalemler yormuş, sayfalar doldurmuş ve hala anlamları bilinememiş zırvalardır. Birkaç kuruş için anasını babasını öldürmüş evlatları, bir takım aşağı düşük İstekler uğruna evlatlarına kıymış anaları babaları temize çıkarabilir misiniz? İnsanların kardeşliğine gelince, onun ne demek olduğunu bu son cihan savaşı hiçbir filozofa söz bırakmayacak vahşi bir dil ve söz uzluğuyla ispat etti. İnsan insanın kanını avuçla içti. Kanmadı, kanamadı. Birbirlerini canavarlar gibi paraladılar. Ekin gibi biçtiler. Süngülerini saplamak için insan göğsü arayan bu insan sürülerinin önünde bir uygar ulusun bayrağı dalgalanıyor ve bütün tapınaklar komşu ulusun bozulup bitmesi duasıyla inliyordu. Ne ben ve ne siz, sanmayınız ki Tanrı adaletli bir ulusu başka bir ulusa kırdırmak için yaratmış olsun. Nebile Hanım tiksintilerle sarsılarak, hanım, nerede öğrendiğinizi ve hangi kitapta okuduğunuzu bilmediğim bu derin felsefeniz beni kocasız, oğlumu babasız bırakarak onunla nikahsız yaşamak hayasızlığıyla Behçet'i elimden almak için size bir hak sağlamaz. Bu kadar akıl, mantık ve insanlık dışı gavurca sözlere benden karşılık beklemeyiniz. İşte şu birbirine sarılıp ağlayan baba oğula bakınız. Çocuk meleklere yakışır bir sevinçle yaş döküyor. Baba pek derin bir pişmanlık üzüntüsü içinde ağlıyor. Bu yaşlarıyla günahlarını yıkamaya uğraşıyor. Hanım, biz karşı karşıya 40 yıl görüşsek anlaşamayız. Yaratılışımız başka, duygularımız başka, görgümüz başka. Çünkü bence meleklere yakışır sevinç gibi sözlerin hiçbir anlamları yoktur. Ahmakları oyalamak için söylenen böyle lakırtılar beni hiç etkilemez. Kocandaki üzünlüğün pişmanlıktan ileri geldiğini neden anladın? Gözyaşıyla bu kadar büyük sandığınız günahlar değil, en ufak bir kirli mendil bile yıkanamaz. Toplumsal yaşayışın bomboş olmakla birlikte birçok insanlarca yargılarına uymak sıkıntılı ve zorunlu bir hal olmuştur. Çünkü bu yaşayışın gülünç göreneklerini, anlamsız sözcükleri, tuhaf ödevleri vardır. İşte Behçet bu vahşi ödevlerden birinin uğruna kendini feda ediyor. Onun ağlaması ne çocuğunda gördüğü melekçe sevinçten etkilenmesindendir, ne size olan aşırı sevgisinden, ne de pişmanlık işkencesinden. Çünkü siz şu odaya girinceye değin, sizi sevmeyen bir adamın gönlü 8-10 dakika içinde değişmez. O şimdi sizin emrinize boyun eğip önünüze düşerek buradan çıkıp gitse bile gönlü yine beni severek gidecektir. Benden bıktıktan sonra da yine sizi değil başka bir kadını sevecektir. Sizi hiçbir zaman sevmeyecek. Ne var ki nikahınızı boynuna takılmış bir gölge gibi belki sürükleyip duracaktır. Zavallı hanımefendi, siz insan gönlünü hiç bilmiyorsunuz. Bir çocuğun mini mini kolları size karşı soğumuş bir yüreği ısıtamaz. Birkaç damla gözyaşıyla bir koca sonuna kadar tutulamaz. Şimdi melek sandığınız bu oğlunuz da 5-10 yıl sonra şeytanlaşacaktır. Korkunç bir bencil olacaktır. Kafasına koyduğu şeylerin yapılmasına engel olmak isteyenleri, anası olsun, babası olsun, her kim olursa olsun devirip geçecektir. Nebile Hanım, büyük bir üzüntüyle gözlerini kocasına işaret parmağını Lemiye'ye dikerek, ''Behçet cehennemden bütün şeytanlar zincirlerini kopardı. Bu kadının beynine doldu. Hadi kalk gidelim. Bu odanın bozulmuş havası beni boğacak. Bu ağalı felsefe imanımı yakıyor. Bu hanım her şeyi inkar ediyor. İnsanlığı, kardeşliği, dünyayı, ahireti. Onu dünyaya getirenler büyük kabahat etmişler. Beni dünyaya getirenlerin maksatları keyiflerini yerine getirmekti. Size ana baba olanlara hiçbir saygı borcuyla duygulanmaz mısınız? Ben onlara yeterince saygı gösterdim. Fazlasını istediler. Seni ulu tanrım yola getirsin hanım. Benden önce seni hanımefendi. Çok şükür ulu tanrıma, ben anama babama saygılıyım. Kimsenin erkeğini ayartmadım. Bugüne değin iffetime leke sıçratmadım. Keşke bu erdemleriniz biraz eksik olaydı da yaşamı ve kanunları bileydiniz. Sosyal yerinizin size verdiği bazı uydurma güçlerden yararlanarak şimdi kocanızı önünüze düşürüp evinize götüreceksiniz. Hanımefendi, kaç defa söyleyeyim. Behçet sizi sevmiyor. Siz onu zorla götüreceksiniz. Oysa kocanız buraya gönlünün isteğiyle, aşkıyla, ateşiyle geldi. Nikah sözcüğünün kutsallığından yararlanarak bir erkeğe işkence ediyorsunuz. Çocuğunuzu arada gökten inmiş bir araç gibi kullanarak babasının duygularını yumuşatmaya uğraşıyorsunuz. Bir erkeği kocalık, babalık duygusuna, ödevine dönmeye çağırmak için kullandığınız bu yollar aşağı halk işi. Bayağı gülünç çarelerdir. Böyle şeylerle sürüp giden bir aile içtenliği örgütlenemez. Bunun süreceği birkaç gündür. Size ve sizin gibi kocaları tarafından aldatılmış bütün kadınlara bir hikmet dersi olarak söylüyorum. Böyle nazik anlarda zora, şiddete, yaş dökmeye, avutmaya kalkışmayınız. Erkeklerinizi kendi duygularıyla, oylarıyla baş başa bırakınız. Bunların içinde gerçek pişmanlıkla geri dönenler olursa kazanırsınız. Sizin bu davranışınız akıllı, insaflı, hayattan anlar bir kimse olduğunuzu göstermiyor. Nebile Hanım, eşini yavrusunu tehlikede gören bir kaplanın tüy ürpertisi ve göz parıltısıyla fırladı. Bir eliyle kocasının elini, öbürüyle de çocuğunkini tutarak, ''Bu hanım güzelliğiyle kocamı avladığı gibi şeytanca bilgileriyle de bizi avlayacak. Neredesiniz Lemiye Hanım'ın annesi?'' Kızınız melekten iblise kadar her şeyi inkar edip bütün cihanı bolşevik gözlüğü altından görüyor. Savurduğu saçmaları işitmiyor musunuz? Kulaklarınız buna nasıl katlanıyor? Geliniz. Kızınızı durdurunuz. Tımarhaneye mi göndereceksiniz? Yine konağınızdaki bir odaya mı hapsedeceksiniz? Ne yapacaksanız yapınız. Bu azılının yalnız bileklerine değil, ağzına da sağlam bir kelepçe vurmalısınız. Büsbütün anlamsız saçma söyleyen delilerden korkmalı. Böyle herkese öğütler vermeye yeltenerek ukalaca çıldıranlardan titremeli. Siz bir kız doğurmamışsınız. Kocalı kadınların başına büyük bir bela, delikanlılar için bir ateş, bir afet, ana babalar için bir uğursuzluk, toplum için bir veba dünyaya getirmişsiniz. 26. Tahir Hanım bir inmeli gibi salon kapısının dışında kas katı donup kalmıştı. Zamane hikmeti adına işittiği sözlerin çirkinliğinden utanıyor, içeri girip de o kızın anası olduğunu söylemekten sıkılıyor, lakırdığı yetiştiremeyerek yenileceğini biliyordu. Fakat girmek, birkaç öğüt vermek analık görevinin gereklerindendi. Elinde mendil, katıla katıla kapıdan içeriye adımını attı. Lemmy'e yine bir dram sanatçısı gibi büyümüş gözleriyle geri geri köşeye çekilerek, ''Vay, annem de burada. Bu komediyi kim düzenledi? Arkanda babam da mı gelecek? Okul öğretmeni, mahalle imamı, muhtarlar, belki bir mahalle kurulu, büyük bir öğüt kurulu.'' Tahir Hanım acı yaşlarla, ''Kızım, şu andaki durumun hiçbir şeyle alay etmene elverişli değildir. Kendi aklını ne kadar beğenirsen inan ki o kadar yanılıyorsun. Bir karıyla bir koca arasındaki böyle kapatma durumunda bulunuşun, benim gibi namuslu bir ana için ne acı bir haldir ya Rabbim. Buna katlandığımı düşünerek çıldırmadığıma şaşıyorum. Behçet Bey'in de eşi Nebile Hanım'ın da terbiyelerine hayran oldum.'' Biri utanç ve pişmanlık gözyaşlarıyla çocuğuna sarıldı. Öteki en insanca sözlerle sana iffet dersi vermeye uğraştı. Lemmy'e böyle karı kocayı birbirinden ayıramazsın. Hadi kalk eve gidelim. Hangi eve? Yine beni odaya hapsedip kapıma Kürt bekçiyi koyacaksınız. Çocuk mu aldatıyorsunuz? Lemmy'e, analık ateşiyle yüreğim yanarak söylüyorum. Hadi kalk gidelim. Bir yere gitmem. Senin sonun ne olacak böyle? Bütün insanların sonları ne olacaksa benimki de o olacak işte. 4-5 arşın kefen, gövdeme örtecek derinlikte bir çukur, her şey gömülür, her şey unutulur. Her çeşit günah işleyenler kozalaklı mahallede karma karışık yatarlar. Toprak bütün suçları, cinayetleri aynı eşitlikle örter. Yutar, sindirir. Toprağın altında sınıf mınıf olmaz. Tahir Hanım hıçkıra hıçkıra Behçet'e dönerek, ''Beyefendi, kızımla maceranızın başlangıcında onu ayartmak için kim bilir nasıl diller döktünüz. Bunun günahını affettirmek için şimdi de baba yurduna dönmesi gerektiğini anlatan öğütler veriniz. Sizi bunca ruh yüceliğiyle affeden eşinizin üzerine artık böyle nikahsız sevgililerle vicdanınızı kirletmeyeceğinizi söyleyiniz. Artık çocuğunuzla, ailenizle yaşamak mutluluğundan başka bir şeyde zevk aramayacağınızı anlatınız.'' Lemmy'e kahkahayla, ''Öğretmen önünde alfabeye başlayan bir çocuk gibi Behçet'e söyleyecekleri sözleri kelime kelime öğrettiniz. Ders verir gibi öğrettiniz. Koskoca bir delikanlıya ilkokul çocuğu rolünü oynattınız.'' Nebile Hanım hala elinde duran kocanın kolunu şiddetle sarsarak, ''Söyle bu kız artık senden umudunu kessin.'' Lemmy'e yine kahkahalarını arttırarak, ''Söyle Behçet, beni sevmediğini söyle. Karın öyle emrediyor.'' Nebile'ye dönerek, ''Hanım, böyle koskoca bir erkeğin eli, kolu, bacağı, ağzı, dili, gönlü, yüreği kukla gibi sicimle oynatılamaz. Bu hatanın cezasını sonra çekeceksiniz. Bırak onu kimi isterse sevsin. Seni aldatmak zorunda kalmasın. Gönlündekini dosdoğru söylesin. Hayvanların ayaklarına yapıldığı gibi insanların duygularına köstek vurulamaz.'' Nebile Hanım eşinin kolunu şiddetle sallayarak, ''Ağzından çıkacak birkaç sözle bütün günahlarını yıkamış olacaksın. Söyle, doğruyu söyle, gönlünü söyle, Allah için söyle.'' Behçet Hilmi Bey yüreğinde kaynayan, beynini damarlarına yakan pişmanlıkları saklayamayacağını gösterir üzgün bir ağırbaşlılıkla, ''Lemmy Hanım, içinde yaşadığımız şeriat hükümlerine ve sosyal kanunlara göre ikimiz de günah işlemiş ve suçluyuz. Serbest düşünen bazı kimselerin memleket geleneklerini, kanunları aşan birkaç kişisel düşünceleri olabilir. Fakat en serbest düşünenler de aralarında hakların sağlanması için yine birçok yasalar koymak zorundadırlar. İnsanlar hukuk zorunluluklarından sıyrılarak kurt sürüleri gibi yaşayamazlar.'' Lemmy'e telaşlı el ve yüz hareketleriyle, ''Behçet, bağlı bulunduğu siyasi derneğin kulübünde söylev verir gibi sözle başlama. Bu şatavatlı başlangıcın yeri yok. Beni mi kandıracaksın, yoksa vicdanını mı?'' Behçet bir sus işareti vererek sözlerine devam etti. ''İnsanın gönlünü kapıp uçuran hayatın bazı fırtınaları vardır. Biz bir an için yanıldık. Biz birbirimizi şiddetle sevmedik mi? Söyle, karının yanında bu gerçeği inkar mı edeceksin?'' Behçet Hilmi eşinin kınayan bakışları altında biraz büzülerek, ''Hayır, bu gerçeği inkar edecek kadar küçülmek istemem. Birbirimizi şiddetle sevdik. Ne var ki büyük hata ettiğimizi şimdi anlıyorum.'' ''Bunu anlamakta pek geç kaldın. Fakat bu hatanın ne olduğunu söyle, ben de bileyim.''
''Ben evliydim ve sen kızdın.''
''Evet, Bir kız için dünyada en kutsal ve değerli bir şeyi sana feda ettim. Salon kapısının arkasından bir hüngürtü işitildi. Orada birisi boğuk boğuk ağlıyordu. Ne var ki bu özel mahkemede duruşup yüzleşenler heyecanlarının şiddetinden bu sese önem vermediler. Lemiye devam etti. Evet Behçet, bu fedakarlığıma karşılık şimdi pek büyük bir nankörlük ediyorsun. Bunun erkekçe bir davranış olmadığını söylemeyi gereksiz görüyorum. Lemiye Hanım, buna fedakarlık demeyiniz. Birbirimizden hoşlandık. Doğanın bizi ittiği bir zevke uyduk. Bundan dolayı hiç birbirimize minnet yükleyemeyiz. Siz sizi dünyaya getiren anne ve babanızı bu zevke yenilmelerinden ötürü kınamıyor musunuz? Aynı davranış hakkında niçin kendi kendimizi suçlayalım? Lemiye ilk olarak ayak üzerinde sendeledi ve biraz sarardı. Behçet devam etti. Serbest ilişki kurmak için bizim de bütün serbest olmamız gerekirdi. Oysa siz aile namusumuzu sakınmakla ödevli ve annenizin babanızın sözlerini dinlemeye borçluydunuz. Ben de eşime karşı içten bağlı kalmak zorundaydım. Ben karımın haklarını çiğnedim, siz de aile namusunu hiçe saydınız. Lemiye ateş kesilerek, güzel diskur. Lakin rica ederim eşiniz hanımefendinin karşısında bulmuşsunuzun. Cezadan korkan bir çocuk gibi sizi böyle duygularınıza aykırı vadilere itip götürmesin. Baş başa yalnız kaldığımız zamanlardaki gibi konuşunuz. Karınızı hiç sevmez, çocuğunuza asla önem vermezdiniz. Bu gerçekleri siz bana işte bu aynı ağzınızla kaç defa söylediniz. Neden onlara sevginiz, şefkatiniz bugün sizin için en büyük bir insanlık ödevi önemini aldı? Evet bilirim, yalan söylemeden bu insan toplulukları içinde yaşanmaz. Ben sizi sosyal yaşamın düzenciliklerinden, bayalıklarından, sürpüntülerinden yıkanmış temiz bir dima sandım. Sizi karınıza bağlayan ne onun güzelliği, ne karılık kocalık sevgisi, ne de çocuğunuzun masum yüzü. Hiçbir şey. İçtenlikle, insanlıkla ilgili hiçbir şey değildir. Yalnız onun parasıdır. Parası. Evet, ancak para gücüdür ki sizin vicdanınızı susturuyor. Ağzınıza böyle basma kalıp şaşkın, kandırıcı sözler savurtuyor. Benim şu anda kavrayış ve anlayış gücümü en çok yakan şey, kaç zamandır bu apartman köşesinde eşiniz hanımefendinin hesabına yaşamış olmamızdır. Beyefendi o küstahlığını şimdi her sözcüğünden aile namusu ve saygısı saçılan bu derin anlamlı, bu vefalı sözleriyle ödüyor. Behçet İlmi biraz önceki sevgilisi ve şimdi büyük düşmanı olan Lemiye'nin hiç göz kırpmaksızın püskürttüğü bu acı suçlamalar, kötülemeler karşısında birkaç renk değiştirdi. Fakat davasına bağlılıktan yılmadı. İki sevgili birbirine savaş ilan etmişlerdi. Vicdan ve gerçek adına deşilen pis gönül kokularını, irinlerini artık kimseden çekinmeden ortaya döküyorlardı. Nebile Hanım sıtmaya tutulmuş gibi ince bir titremeyle başını kocasının omzuna dayadı. Birbirini suçlayan bu sevdalıkların duruşamlarının sonucunu bekliyordu. Eşinin titremelerini bu dokunuşla kendi vücudunda duyan Behçet'in üzüntüsü arttı. Yumuşak ve yufka bir yürekle şöyle konuştu. Birbirimizi serbest aşkla seviyoruz dedin. Fakat Lemiye Hanım serbest aşk ne demektir? Kim kimden hoşlanırsa toplumsal yaşamın geleneklerini, yasalarını, engellerini, karşı koyacak her şeyini hiçe sayarak sevişmek değil mi? Oh, maymun iştahlı gönüller için fena bir sevişme usulü değil. İnsanların çoğu hercai huyludur, dönektir. Böyle her bağdan sıyrılarak sevişilirse evlenme olanağı kalmaz. Çünkü her erkek ve her kadın haftada birkaç kişiyle yeniden yeniye nikahlanmak ister. Sevişmeler de, benzetmem af buyurulsun, bir dişi için sokaklarda birbirini paralayan hayvanların sevda oyunlarına döner. Yalnız hoşlanmak, sevmek için bir hak olursa, sizin başka bir delikanlıdan hoşlandığınız günü benim dervişçe bir eyvallahla başımı önüme eğerek çekilip gitmem gerekir. Ben bunu yapamam Lemiye Hanım. Ben kıskanırım. Ben doyuncaya kadar, gönlümün ateşini söndürünceye kadar sevmek isterim. İşte bunun içindir ki Bu gerçeğe dayanarak bugün karımın beni kıskanmasına hak veriyorum. Onunla aramızda iki tarafın rızasıyla yapılmış bir evlenme sözleşmesi varken ben bağlılıktan kaçındım, saptım. Şimdi günahımı, cinayetimi anladım. Eşimden beni bağışlamasını dileyerek tövbe ediyor, utançla aile ocağıma dönüyorum. Lemmy ellerini havaya kaldırdı, başını arkaya eğdi, kahkahalarla "Behçet! Gerçekten ustalığına el çırpılacak bir komedyacıymışsın. Bu konudan şöyle böyle şu sonuç çıkıyor. Nebile Hanım, yine evinizin baş köşesinde bir hanımefendi, yüce benliğinizde içten bağlılığını yeniden göstermiş bir koca, ortada yalnız ben başı açık bir fahişe kalıyorum, öyle mi? Aşk, namus, evlilik, içten bağlılık, hiyanet, doğruluk, eğrilik, hepsi yalan, hepsi rezalet, hepsi komedya. Hepimizin kalbi birer hile kumkuması. Hepimiz fırsat gözetleyen birer fesatçıyız. Ey karılar, kocalarınızın yuvaya bağlılık için verdikleri sözler gülünçtür, inanmayınız. Metresler, aşkınızdan ölüyor gibi görünen sevdalılarınızı kollarınızın arasında servetiyle birlikte boğunuz. Onlar derinizin dokunmasıyla ateşlerini söndürüp de kucağınızdan diri çıktıkları günü size karşı birer canavar kesileceklerdir. Behçet İlmi bir eliyle karısına, öbürüyle çocuğuna sarıldı. Sahne ortasında halka saygı gösterisiyle eğlen sanatçılar gibi Lemiye'ye bir son ayrılış reveransı yaparak "İşte biz gidiyoruz. Sen düşüncelerini, anlayışlarını istediğin kadar bu dört duvara bağır," dedi. Baba, anne ve yavrudan kurulu bu küçük aile kapıya doğru yürüdü. Lemiye sesinde kabaran bütün karamsarlığın şiddetiyle "Lanet Behçet, lanet! Senin cinsinden oldukları için bütün insanlara lanet. Ben bu felaketimden büyük bir ders aldım. Fakat zavallı karın koca diye yine başına koca bir dert, korkunç bir bela aldı götürüyor." Nebile Hanım sert bir öfkeyle dönerek "İşte iyi ya Sevin. Belayı senin başından aldım götürüyorum. Artık bu yaşlı gözlerin yeri var mı? Sen saf bir kadınsın. Bu aldanışın sonucu olmayacaktır. Kim bilir daha kaç defa bu düzenciye aldanacaksın. Ben kendimi akıllı sanırken bu tuzağa düştüm. Onu vicdanlı bir adam sanıyordum." Biri umutsuzluktan ağlarken karşısında gülmek iyi değildir. Ama bu sözüne güleyim bari. Hiç vicdanlı adam karısını bırakır da sana gelir mi? Ah zavallı kadın. Savunmak istediği kocasının vicdanlılığını kendi ağzıyla ortaya koyuyor. Haline gülünecek ben miyim? Sen misin? Zavallı. Kocamın beni bırakıp sana gelmesi bir vicdansızlıktı. Evet, lakin bu hatasını anladı. Şimdi ayıldı, geri dönüyor. Sen saptığın kötü yolda rezaletinle kal. Bana, kocama acıma. Kendine acı. Anana babana acı. Bu yanlış düşüncelerden dön. Tövbe et. Tanrı'dan bağışlanmanı dile. Henüz kalbi dımağa kartlaşmış bir günahkar değilsin. Ulu Tanrı acıyanların en acıyanıdır. Belki affeder. Seni de bir alan bulunur. Bu çirkin serüvenin örtülür, unutulur. Artık hakkındaki acımamı, katlanmamı yeter gör. Allah'a ısmarladık. Çocuklarını ortalarına alan bu karı koca, oda kapısından çıkarken Lemiye annesini unutarak kendini yalnız kalmış saydığı için yüreğinde açılan yaranın derin sızılarını gösterir bir acınmayla. "Nebile Hanım, sen buradan yalnız kocanı alıp gitmiyorsun. Ona bir uğursuzluk zinciriyle takılan namusumu, mutluluğumu, verem olan aşkımı, mutsuz gönlümü ve bana yaşamaya katlanma cesareti verecek hayatın ne kadar avundurucu oyuncakları varsa hepsini birlikte alıp götürüyorsun. İşte dört yanımı yaratılıştan önceki güneşsiz kara boşluk sardı. Ne evren var, ne insan, ne kalp, ne aşk, ne vefa. Hep yalan, hep düzen, hep ikiyüzlülük, hep hiyanet. Fakat Tanrım bu asılsız şeylere insan gönlü ne kadar muhtaç. Tek bir gönülde tam bir mutluluk olmuyor. Bu ancak bir başkasıyla birleşmekten doğabiliyor. İşte hayatı cennet ya da cehennem yapan bu duygunun kanışında uğradığımız zevkler ve işkencelerdir." Zavallı Lemiye, tutulduğu sinir nöbetinin şiddetiyle hüngürtüler içinde kıvranmaktayken Bu sözlerin her kelimesini gökten inmiş bir söylev gibi kapı arkasında dinleyen biri vardı. Bütün bunları belleğine kazar gibi yerleştirmeye uğraşan Kasım Necati, zavallı, genç, üzüntüden sarhoş olmuş sallantılı bir yürüyüşle içeri girdi. Gözleri sevgilisinin özleminden tutkuncasına süzülmüş, ağzı öpmek için yüreğinde yanan isteğin şiddetinden aralık duruyordu. Delikanlı bir hayalet gibi sessiz adımlarla odanın ortasına ilerledi. Solgun yüzü, iştahlı dudakları, baygın bitik gözleriyle tapındığı sevgilisine bakıyordu. Lemiye'nin gözyaşları güzel kirpiklerinin arasında dizili kaldı. Bu hayaletin nereden çıktığına kız şaşırdı. Hayalet dile gelerek, "Lemiye Hanım," dedi. "Seni ayartan bir alçağın yüzünden niçin bütün insanlara, aşka, evrene lanet ediyorsun? Aşk yalan değildir. Bütün ateşleriyle bunun varlığını görmek istiyorsan, beynimi aç. Vefayı inkar etme. Senin için yüreğim işte onunla dolu. Hakaretlerin en ağırlarıyla kaç defa kovuldum. İşte yine seni, senin ardını bırakmayarak karşına merhamet dilenmeye çıktım. Dünyada kimsesiz değilsin. Seni en büyük şefkatleriyle seven anan var, babam var. Tek bir gönülde mutluluk olmuyorsa, yaratılış sende eksik bıraktığı köşeyi doldurmak için işte benim yüreğimi yaratmış. Gönüllerimiz birleşince bundan bütün insanları imrendirecek bir mutluluk fışkırır. Bir mucize parlar. Bu sefer felek sana bir ibret dersi verdi. Bundan uslan, uyan. Ayağına gelen mutluluğu tepme." Necati son sözcüğün bitiminde Levent boyuyla iki kat olarak Lemiye'nin ayaklarına kapandı. Kızının suçları karşısında oğlanın bu yüce gönüllü davranışı, bu büyük affı Tahir'e Hanım'ın yüreğini yumuşattı. Necati sevgilisinin önündeki yalvarış secdesinden susarken bu defa yaşlarını akıtarak o başladı. "İşte sülün gibi bir delikanlı. Senin her bir günahını affediyor. Saf, temiz kalbini ayaklarının altına koyuyor. İster kabul et, istersen çiğne. İster ez, insaf et. Bu çocuğun yüzüne özenle bak. Karısına bin çeşit ikiyüzlülük, bin yalan, binlerce ayartmalar saçarak buradan giden Behçet İlmiye benziyor mu hiç? O senden daha çok pudralı, senden daha çok lavantalı, senden daha çok kırıtkandı. Kadından daha çok kadındı. Bak bunun mert bakışına. Bak bunun erkek yüzüne. Bak bunun er oğlu er davranışlarına. Bu dururken onu sevmek bir kadın için yaratılışa karşı bir hakarettir. Bu sevgiden anlamayıştır. Bir yanlış, sapık sevgidir. Tanrımız senden çok babana, bana acıdı da bu çocuğu bu denli temiz ve ateşli bir yürekle imdadımıza gönderdi. Onun affıyla günahın bütün suçlarını örtüyor. Elinde ağzı kapanıyor. Tanrı'nın bu iyiliğinden yararlanarak avunmuş olalım. Bize en acı günümüzde gülümseyen bu mutluluğu kaçırmayalım. Hadi kızım, Beyoğlu'nun fuhuş kokan bu rutubetli loş sokaklarından kaçalım. Her odası namuslu aileleri kusturacak rezilliklere tanık olmuş zehirli, pis kokulu havasından çıkalım. Her şeyi temiz gönüllere bulantı veren böyle apartmanlar senin yerin olamaz. Hadi yavrum gidelim. Namusunun öldürdüğü bu uğursuz yerde bir saniye durmayalım. Lemiye hiç cevap vermiyor, gözleri geçmiş günlerinin korkunçluğuyla gelecek günlerinin şüphe bulutları arasında bir umut ışığı arar gibi ucu bucağı gelmez bir boşlukta uçuyordu. Tahir Hanım yine konuştu. "Hadi kızım durma, bunda düşünecek bir şey yok. İnsanlığına, sevgisine güvenerek yoluna iffetini kurban ettiğin herif seni yaslar, kirler içinde bıraktı, gitti. Burada artık kiminle kalacaksın?" Hıçkıra hıçkıra ağlayarak, "Senin için artık babanın bucağından başka bir sığınak, bu yüce gönüllü çocuğunkinden başka bir iştenlikle seni kabul edecek, seni sevecek bir yürek kalmadı. Hadi kızım hadi, bu mundar havanın içinde boğulmadan evimize gidelim. Dışarıda otomobil, her şey hazır." Necati aşk secdesinden kalkarak hayran ve yalvaran bir sesle, "Evet, her şey emrinizi bekliyor," dedi. Annesi kızının arkasına bir palto giydirdi. Eline geçirdiği koyu bir bürümcükle başını örttü. Lemmy'e manyetizmalanmış gibiydi. Orasını burasını düzeltmek için üzerinde gezinen annesinin ellerine kendisini bırakarak öyle duruyordu. Kendini eve götürmek için verilen kararı anlamamış gibi görünüyordu. Maddi manevi yorgunluktan bitkin düşerek sanki külçe kesilmişti. Bu duygusuzluktan yararlanarak onu hemen otomobile attılar. 10 dakika sürmeden araba İstanbul'daki evin kapısı önünde durdu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 155.